Ayrım 10.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ABD'deki yüksek tarım desteği, sübvansiyon, Türkiye kapılarının açık olması sonucu Türk pazarını doldurdu. Gıda sanayi yanında tarım ürünleri de olumsuz etkilendi. Gıdada ithalatçı lobisi gelişti. O kadar gelişti ki Çikita Muz ithalatçısı Ankara hükümeti dumpingli ucuz ithal muza yerli üreticiyi korumak için vergi koymaya kalkınca Ankara'yı Brüksel'e şikayet etmeye kalktı. Bu örnek bile AB'nin Türkiye'de iş hayatını nasıl içeriden denetim altına aldığı gösteriyor. Buna karşılık AB ve ABD arasında yaşanan Muz Savaşı'nda iki taraf hükümetleri, üreticileri ve iş adamları ile bir bütün olarak birlikte hareket ediyorlardı. Bu örnek ulusal politikanın nasıl zaafı uğratıldığını göstermesi bakımından ilginçtir. Benzer bir olay et işinde yaşandı. Hükümet haksız rekabet karşısında AB'ye karşı ezilen yerli et üreticisini korumak istedi ancak Brüksel buna izin vermedi. Oysa AB dışarıya karşı kendi iç pazarını her önlemi kullanarak koruyor. Hatta AB üyeleri arasında et ve diğer konularda tarife dışı engeller yolu ile koruma uygulanıyor. 2. Tekstil sektörü. 1996-2000 döneminde Gümrük Birliği belgesinin Türkiye'nin elini kolunu bağlaması ve AB'nin üçüncü ülkelerle özel ticari ilişkileri yüzünden bu sektörde büyük zarar görüyor. Şöyle ki AB üçüncü ülkelerle kendi stratejik tercihleri doğrultusunda anlaşmalar yapıyor. Bunlar genellikle tekstilde Türkiye'ye AB pazarında rakip ülkeler. AB Doğu Avrupa'ya genişlerken birkaç yıl sonra AB üyesi olacak bu ülkeler tekstilde Türkiye'ye rakip durumdalar. Bunlar tam üye olunca dışarıdaki ülke Türkiye'ye ve tekstiline karşı yoğun tarife dışı engeller getirecekler. AB üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda Türkiye'yi özellikle dışarıda tutuyor. Burada tekstilin de zararı büyük. Dahide işleme rejimi Gümrük Birliği'nin empoze ettiği bir uygulama. Bu uygulama sonuçları bakımından Türk tekstil sanayinin aleyhine çalışıyor. Çok ilginçtir. 1995'te Gümrük Birliği'nden en fazla umudu olan tekstil sektörü bugün Gümrük Birliği'nin Türk tekstiline getirdiği zarardan nasıl kurtulabilir diye çare arayışı içinde. 3. Türk otomotiv sanayinin durumu. İş tüketimin 1995'i %70'ini sağlayan Türk otomotiv sanayi 2000 yılının başında %30'unu karşılar duruma geldi. Diğer bir deyişle ithalatın payı %30'dan %70'e çıktı. İçerideki fabrikalar ya kapanıyor ya da çok düşük üretim kapasitesiyle çalışıyor. İşçileri ise açıkta kalıyor. Bütün bunlar 1995 belgesinin sonuçları. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de AB'nin Türkiye'ye her türlü malı gümrüksüz sokmaları sonucu yavaş yavaş ortadan kalkıyorlar. Türkiye'de imalat sanayinde dış girdinin maliyet payı 1995'te %32 idi. 2000 yılı sonu itibariyle bu oran %50'ye çıktı. Yerli üretimde katma değer azaldı. Ya işçi sendikaları? 1995 yılında Gümrük Birliği imzalanırken Türkiye'de işçi sendikaları nedense destek vermişlerdi. Oysa Gümrük Birliği işçi sendikalarının en önemli silahı olan grev haklarının etkisini sıfırlıyordu. İçeride A malında grev varsa A malı ithal edilir. Varsın sendika grev yapsın. Bu işin bir boyutu. Yukarıda Gümrük Birliği'nin Türk sanayi üzerinde yarattığı çok olumsuz etkiler açıklandı. Bu olumsuzluklar en fazla Türk işçisini vurmuştur. İthalatın hızla artması, ihracatın sabit kalması, yerli fabrikaların kapanması ve düşük kapasiteyle üretim yapmaları, imalat sanayinde üretimde dış girdi oranının 5 yılda %32'den %50'ye çıkması, Türkiye'de işsizliği artırdığı gibi reel ücretlerin de düşmesine veya artmamasına neden olmuştur. Ekonomide kazançlı olan AB'dir. 1.1.1996'dan 1.1.2001'e kadar ortaya çıkan gelişmeler Gümrük Birliği'nden ekonomik olarak AB'nin kazandığını, Türkiye'nin kaybettiğini somut sonuçları itibariyle ortaya çıkardı. AB ile dış ticaret açığımız olağanüstü boyutlara yükseldi. AB'den yatırım için sermaye girişi azaldı. Mali yardım gelmedi. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkileri AB ipoteği altına girdi. Türkiye'deki iç çevreleri ithalata yönelik hesaplar ve projeksiyonlar içine girdiler. Sanayide yerli imalat oranı azaldı. Türk tarım sektörü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler AB baskısı yüzünden çökme noktasına geldiler. Bütün bu olumsuz gelişmeler yadsınamayacak sayısal ve somut sonuçlardır. Türkiye 1995 belgesi sonucu zaten zayıf olan ulusal politika izleme perspektifini tamamen kaybetti. Türkiye ekonomisi AB'nin vesayeti altında ve AB'nin çıkarları doğrultusunda işleyen bir konuma geldi. Türkiye bugün AB'ye çok büyük net gelir transferi yapan bir duruma getirilmiştir. Bu gelişmenin en önemli sorumlusu ise 1995'te imzalanan tek yanlı belgedir. 2. 1995-2000 arasında AB'nin Türkiye politikasındaki değişmeler. 1995'in 6 Mart'ında imzalanan Gümrük Birliği belgesi ekonomik ve ticari olduğu kadar siyasi içeriği de bulunan bir belgedir. Belge şu konular itibariyle siyasi içeriği de sahiptir. A. Türkiye, AB'nin yürütme, yasama ve adli organlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi yetkilerini de devrediyordu. Bunlar nelerdi? Türkiye, AB ticari ve ekonomik mevzuatını aynen kabul edecekti. Sadece mevcutlar değil, ileride çıkarılacak olanlar da buna dahildir. Bu egemenlik hakkının devri için iki temel koşulun var olması gerekirdi. Birincisi, Türkiye'nin AB'nin tam üyesi olması gerekirdi. İkincisi, TBMM kararı veya halk oylaması olumlu sonucu ile bu yapılabilirdi. Diğer ülkeler bunu yapmışlardı. Türkiye'nin dış ticaret politikası Türkiye'nin içinde olmadığı AB kurumları tarafından belirleniyordu. Bir ülkenin dış ticaret politikası o ülkenin dış siyasi ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hal böyle olunca Türkiye'nin dış ilişkileri dolaylı yoldan Brüksel'in ipoteği altına sokulmuş oluyordu. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri AB şemsiyesi altına alındığı için Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yani AB dışı bütün dünya ile ilişkiler AB vesayeti altında tutulmuş oldu. Bu da politik bir içeriktir. İhtilaflarda AB Adalet Divanı yetkili kılınmıştı. AB Adalet Divanı tarafsız bir kurum değildi. AB tam üyelerinin hakimlerinden oluşuyordu. Bütün bu yetki devirlerinin olabilmesi için Türkiye'nin AB tam üyesi olması ve yetki devrinin usulüne göre yapılması zorunludur. Oysa Ankara 1963 Ankara Anlaşması'nı esas almıştır. Diğer AB üyelerinin benzer yükümlülük üstlenmelerinde uygulanan siyasi ve hukuki usul bulunmaktadır. Gümrük Birliği belgesi Türkiye'yi yalnızca tek yanlı olarak AB'ye bağlı duruma getirmemiş, aynı zamanda siyasal olarak da Türkiye'yi AB'ye bağlamıştır. Bu durum anayasamıza aykırıdır. Aynı şekilde Lozan Anlaşması'nı da delmektedir. Türkiye egemenlik haklarını tek yanlı olarak AB'ye 1995 belgesi ile devretmiştir. AB'nin başka bir ülke ile 1995 belgesi türünden bir anlaşma yapmamış, daha doğrusu yapamamış olması da 1995 belgesinin tek yanlılığını açıklar bir durumdadır. 1995 belgesinin siyasi sonuçlarından mutlu olanlar. Kimler bu belgeden çok memnun oldu? Sıralayalım. A. AB tarafı çok mutluydu. Sıfır maliyette Türkiye hem ekonomik hem de politik olarak AB güdümüne ve himayesine alınmıştı. Ekonomik konularda olduğu kadar siyasal konularda da Türkiye üzerinde baskı yapma ve yönlendirme olanakları yaratılmıştı. B. Atina'da mutlu olanlar arasında bulunuyordu. Atina artık Türkiye'den istediklerini daha kolay elde edebileceğine inanıyordu. Yunanistan AB'nin içinde bir ülke, Türkiye ise AB'nin güdümüne ve himayesine alınmış bir ülke olduğuna göre artık Türkiye'yi dize getirmek daha kolay olacaktı. Üstelik Yunanistan 1993-1995 arasında Türkiye'ye karşı ilerleme sağlamıştı. Kıbrıs konusunda da 1995 belgesine olan vetosunu kaldırmasına karşılık iyi bir ödün elde etti. 24 Şubat AB Başkanlık Bildirgesi. C. Türkiye içinden de memnun olanların başında hükümetteki siyasiler geliyordu. Medyada estirilen hava ile birlikte kamuoyunda Türkiye'yi AB'ye yakınlaştıran siyasiler olarak iyi seçim puanı topladıklarına inanıyorlardı. Şansları vardı kamuoyu Türkiye'nin AB'ye yakınlaştırılması değil, AB'ye bağlanması operasyonunun farkında değildi. De, bir kısım medyada çok mutluydu. Trene bindik, 1-2 yıl sonra AB'ye giriyoruz manşetlerine kendileri de inanmaya başlamışlardı. Aslında medya demek yanlış olur. Bir kısım medyayı ve bazı yazar konuşurları yönlendiren birileri, arkadakiler de çok mutluydu. Bunlar Türkiye'deki büyük sermayenin bir bölümüydü. Türkiye'nin boynuna AB halkasını 1995 belgesiyle geçirtmişlerdi. Artık esas patron Brüksel'dekilerdi. Ve onlar da Brüksel'e Ankara'dan daha yakındılar. Bu nedenle Türkiye'nin AB himayesine ve güdümüne sokulması onları fazlasıyla mutlu etmişti. E. Türkiye'deki bölücü çevreler ve dışarıdaki uzantıları da artık Ankara'nın ve Türkiye'nin karşısına AB ile birlikte çıkacakları için çok rahatlamışlardı. F. Bazı dinci çevreler önce Batı'ya karşı oldukları için Gümrük Birliği'ne karşıydılar. Ancak imzadan sonra akılları başlarına geldi ve desteklemeye başladılar. Haklıydılar. AB himayesi altına girmiş bir ülkede hareket alanları genişlemiş olacaktı. Atatürkçü güçler yavaş yavaş etkilerini kaybedeceklerdi. G. Bazı aydınlarımız ise zihnen devşirilmiş oldukları için ya da aşırı Avrupa hayranlığı içinde bulundukları için mutlu olmuşlardı. Bu grubun başında ise numaralı cumhuriyetçiler geliyordu. Türkiye'de gümrük birliğine siyasi destek konusunda çok ilginç bir koalisyon kurulmuştu. Çok ayrı çizgiler içinde bulunan, çok farklı gerekçeleri olan bu çevreler bir noktada birleşiyorlardı. Türkiye'nin AB himayesi ve denetimi altına girmesi bize yarar sağlar diye düşünüyorlardı. Atatürk, Anadolu'da Yunanlılar ve Avrupa güçleri ile çarpışırken bu koalisyona tıpatıp benzeyen bir koalisyonun İstanbul'da kurulduğunu görmüştük. İstanbul koalisyonu da yabancı mandası, yabancı himayesi istiyordu. 1995'teki koalisyonun içine baktığımızda aynı şeyleri gördük. Dinciler, bölücüler, büyük sermaye, zihnen devşirilmiş aydınlar. 1919-1920'deki koalisyonun kesişme noktası Atatürk ve Anadolu Devrimi karşıtlığı idi. 1995'teki koalisyonun ortak kesişme noktası ise Atatürkçü düşünce karşıtlığı ve beynelmilel kozmopolit yapı hayranlığı oldu. Tarih yeniden yaşanmıştı. Ama bu sefer modern iletişim çağını yaşıyorduk. Medya kamuoyunu aldatmıştı. Atatürk düşmanlığına Atatürkçülük diyecek kadar olayları saptırmıştı. 3 siyasal dönem 1995-1997, 1997-1999 ve sonrası 1. 1995-1997 dönemi 1993-1994 Sir Leon Bretton'un Türkiye raporlarında da öngörüldüğü gibi bütün işler AB'nin istediği yönde gelişmeye başladı. Ah! AB Türkiye'nin iç işlerine doğrudan doğruya karışabiliyordu. Taleplerinin Ankara'dan yerine getirilmesini istiyordu. PKK konusu öndeydi. AB ülkeleri PKK'ya kendi ülkelerinde açıktan açığa destek sağlamaya başladılar. Televizyon yayınından temsilcilik açılmasına kadar. Bu arada Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nden arda arda PKK'ya destek veren kararlar çıktı. Bu kararlarda Güneydoğu'ya özerklik taleplerine kadar varan kararlar görüldü. B. Atina, Ankara üzerinde AB'yi kullanmaya başladı. Ege ve Kıbrıs konularında Türkiye'nin geri adım atması isteniyordu. Kıbrıs konusunda zaten belgeye de geçen Gümrük Birliği belgesi madde 16 önemli adımlar atılmıştı. Ankara'dan AB'nin GKRY ile tam üyelik görüşmelerinin başlatılması için söz alınmıştı. Bu da belgelenmişti. 24 Şubat AB Başkanlık Bildirgesi, 22 Haziran 1995 AB GKRY Ortaklık Konseyi kararları. C. Bu arada ilginç bir gelişme oldu. Hükümetin Kıbrıs konusunda verdiği gizli ödün Ankara'da büyük rahatsızlık yarattı. MGK Aralık 1995'te karar aldı ve 28 Aralık 1995'te Demirel Denktaş Deklarasyonu yayınlandı. Hükümet Atina'nın 6 Mart belgesi için koyduğu vetoyu kaldırmak için 24 Şubat AB Başkanlık Bildirgesini sineye çekmişti. TSK'nın durumu görmesi sonucu Ankara'da büyük rahatsızlık yaşandı. MGK kararı doğrultusunda 28 Aralık'taki Demirel Denktaş Deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyon özetle Türkiye-AB ilişkileriyle Ankara'nın Kıbrıs politikası arasında bir bağ yoktur. Gümrük Birliği başka, Kıbrıs başka diyordu. Brüksel'deki ilgililer de şu açıklamayı yapıyorlardı. Ankara neden kızıyor, tepki gösteriyor? Biz GKRY ile 6 Mart 1995 öncesi Türkiye hükümeti ile sağlanan mütabakat sonucu görüşmeler başladık. Hükümetin evet dediğine 9 ay sonra MGK hayır demiş ve Demirel Denktaş Deklarasyonu yayınlanmıştı. Deklarasyon yayınlanınca Ankara'da başbakan hiçbir açıklama ve değerlendirme yapma gereğini nedense duymamıştı. Türkiye-AB ilişkilerinde bu olay Ankara'daki karmaşayı ortaya koyması bakımından ilginçtir. İşin özünde 6 Mart belgesinin imzalanması öncesinde yaşanan bazı karanlık gelişmeler yatmaktadır. O günlerde olayların üzerine kapatılan siyah örtü 1995'in son aylarında Ankara'nın çelişkili bir konumda kalmasını yol açıyordu. 1995-1997 döneminde Brüksel Ankara ilişkilerine PKK ve Türk-Yunan ilişkileri damgasını vuruyordu. Örtülü bir biçimde himaye altına alınmış Türkiye'de bazı çevreler bu himayeyi kabullenirken bazı çevreler ise tepki gösteriyorlardı. Açık tepki gösteren çevreler şunlardı. Atatürkçü ve ulusalcı çevreler, TSK ve solun bir bölümü. Lüksemburg doğruğu ve sonuçları. AB Lüksemburg doruğuna gelindiğinde ise dananın kuyruğu kopuyordu. AB açık bir biçimde gerçek yüzünü göstermişti. Bir taraftan geleceğin Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yer yok diyordu. Öte yandan da Türkiye'nin önüne siyasi talepler getiriyordu. Bunlar Türk-Yunan ilişkileri ve Güneydoğu ile ilgili taleplerdi. Hükümet şaşırmıştı. Kamuoyu, daha doğrusu medyada şaşırmıştı. Aslında şaşıracak bir şey yoktu. AB'nin Türkiye ile ilgili olarak 1992'den beri çıkarmış olduğu kararları okuyan herhangi biri, işin 1997 Lüksemburg doruğundaki sonuçlara geleceğini rahatlıkla görebilirdi. Ancak ne hükümetler, ne bürokrasi, ne işçi ve işveren kesimleri kafalarını kuma gömmüş, bu beklenen sonucu görmek istemiyorlardı. Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi, herkesin kafasını kuma gömmek için kendine göre nedenleri vardı ve esas sorun buradaydı. Özal zamanında başlatılan süreç, 1995'te atılan yanlış adım ve sonuçta Lüksemburg doruğunda AB'nin Türkiye'yi dışarıda tutacağını açıklaması. Türkiye 1989'dan beri zaten hiçbir AB belgesinde içeriye alınacak bir ülke olarak gösterilmemişti ki, gelişmeleri görmek ve anlamak istemeyen Türkiye tarafıydı. Türkiye tarafında da gelişmelerin anlaşılmaması için değişik çevrelerin kurduğu koalisyon, perdeleme yaptığı için işi görmesi gereken çevrelerin de kafası karışmıştı. 1997 Lüksemburg doruğuna karşı Ankara hükümeti sert bir tepki verdi ve Türkiye artık AB ile hiçbir siyasi konuyu konuşmayacaktır diye karar aldı. Bu karar doğru idi ama çok geç alınmış bir karardı. O kadar belgeyi imzalayıp Türkiye'yi AB'ye tek yanlı bağladıktan sonra ve o belgeler hala geçerliyken bu çıkışı yapmak stratejik olarak hiçbir şey getirmiyordu. Sadece olumlu taktik bir eylem olarak kalmaya mahkumdu. AB'nin büyük hatası. Lüksemburg doruğu kararları AB'nin büyük bir taktik hatası olarak tarihe geçti bile. AB açık açık Türkiye hiçbir zaman içine almayacağını ortaya koyunca, elindeki Türkiye üzerinde kullanmayı umduğu kartların büyük bir kısmını kaybediyordu. Çünkü artık Türkiye üzerinde baskı yapma olanağı büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Ankara, Brüksel ile siyasal konuları konuşmama kararı almıştı. Güneydoğu sorununda olsun, Atina'nın talepleri konusunda olsun artık Türkiye üzerinde baskı olanağı yoktu. Öte yandan AB konusunda kamuoyunda kuşkular doğdu. Türkiye'nin kandırıldığı, aldatıldığı yazılmaya başlandı. Ayrıca AB perspektifi de zarar gördü. Türkiye ileride de giremeyecekse AB perspektifi de olamazdı. Bir de Türkiye'de 1995 belgesi konusunda eleştirel çıkışlar cılız da olsa görülmeye başladı. Türkiye yarın da alınmayacaksa Gümrük Birliği belgesi neden imzalanmıştı ki? Üstelik tamamen tek yanlı belgeydi. AB'nin maskesinin düşmesi, daha doğrusu dürüst davranarak gerçek niyetini açıklaması AB'nin büyük zarar görmesine yol açmıştı. Atina büyük rahatsızlık içindeydi. Tam AB'yi Türkiye'ye karşı kullanacak iken Brüksel Ankara üzerindeki siyasi etkisini kaybediyordu. Türkiye içinde de rahatsız olanlar vardı. AB lobisi koalisyonu hükümetin tepkisini gereksiz sert bir karar olarak değerlendirmeye başladılar. Bazı büyük sermaye ve güdümlerindeki medya, ikinci cumhuriyetçiler, bölücüler, hatta aşırı dinci çevreler ittifak halinde hükümetin AB'ye tepkisi eleştiriyorlardı. Bu 1995'teki aynı koalisyondu. Türkiye ile AB'nin arasının açılacağını, AB'yi fazla gücendirmemek gerektiğini savunuyorlardı. Korktukları şey Türkiye'nin AB himayesi ve güdümünden kurtulmasıydı. Şunu kabul etmek gerekir ki dışişleri üst bürokrasisi AB ile ilişkilerde uzun yıllardan beri ilk defa sağduyulu bir kararın alınmasında ağırlığını koymuştu. Hükümetteki bazı bakanların da bu kararda önemli rolleri oldu. Bu azınlık ilk defa kafasını dikip sesini yükseltebilmişti. Evet efendimci, monşer takımı olmadıklarını göstermişlerdi. Bu konunun çok yakın olarak içinde yaşayan biri olarak bunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Brüksel ve Türkiye'deki AB lobisi çare arıyorlar. Dönem 1997-1999. 1997 Lüksemburg doruğunun Türkiye-AB ilişkilerinde AB aleyhine esen hava nasıl değiştirilecekti? Formülün bulunması 1999 ilkbaharına kadar uzadı. Formül şuydu. Türkiye aday ülke yapılacaktı. Bu formülün AB için hiçbir sakıncası olamazdı. 1997 Nisan ve Mayıs aylarında dramatik gelişmeler oldu. Türkiye'deki AB lobisinin bazı üst düzey üyeleri, başta Almanya olmak üzere bir iki AB ülkesini ziyaret ettiler. Yine üst düzey siyasilerle görüştüler. Türkiye'nin AB'ye aday ülke durumuna getirilmesinin AB için hiçbir riski bulunmuyordu. Bu sadece biçimsel bir adaylık olacaktı. Türkiye'nin yakasına aday etiketi konacaktı. Hepsi bu. Mayıs 1999'da Almanya Başbakanından Ecevit'e çok sıcak bir mektup geldi. Ankara'da şaşırmıştı. Böyle bir gelişme beklenmiyordu. Oysa bu iş mutfakta AB lobisinin üst düzey kişileriyle AB merkezlerinde çözümlenmişti bile. Ecevit'in mektubu da çok sıcaktı. Kollarını açan ağabeyi bizim hükümette kucaklamıştı. Bu arada Atina PKK'ya ve Öcalan'ın verdiği destekle tam anlamıyla suçüstü yakalanmıştı. Atina'nın Türkiye'deki yıkıcı eylemlerinde PKK'ya nasıl silah ve para yardımı yaptı? Yunanistan'daki PKK kamplarında teröristlerin nasıl eğitildikleri, Öcalan'a verilen destekler bir bir ortaya dökülmeye başladı. Atina tam bir batağın içine saplanmıştı. Maskesi düşen Yunanistan'a karşı Ankara hükümetinin saldırıya geçmesi bekleniyordu. Ancak nedeni bilinmeyen bir biçimde Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Yunan Dışişleri Bakanı Papandreou'ya bir mektup ile dostluk elini uzatıyordu. İsmail Cem'in bu dostluk elinin daha sonra Atina'da kendisine verilen ödüllerle nasıl karşılık bulduğunu gördük. Atina hem Ankara-Brüksel ilişkilerini eski rayına oturtmak hem de dünya ve Türk kamuoyunda içine düştüğü bataktan kurtulmak istiyordu. Aksi halde Türkiye'den istediklerini alamayacaktı ve Ağustos'ta Türkiye'de deprem felaketi yaşandı. Brüksel ve Atina Türk medyasının da yardımıyla yürüttükleri psikolojik savaşı başarılı ile uyguladılar. Terörist devlet Yunanistan'ın yerini dost devlet Yunanistan 2 ayda alıverdi. AB ülkeleri ve Brüksel Türkiye'nin her derdine koşan unsurlar olarak kamuoyuna sunuldu. AB dışı devletlerin yardımları ikinci plana itilirken Atina'nın ve AB ülkelerinin yardımları abartılı bir biçimde yansıtıldı. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çabaları bile göz ardı edildi. 1999'un Ağustos ve Ekim aylarında bütün hava değişmişti. Düşman Yunanistan, dost Yunanistan oluvermişti. AB ise Türkiye'yi kucaklamak isteyen bir sonuçla kamuoyuna duyuruluyordu. Ekim 1999 Komisyon Raporu. AB Komisyonu Ekim 1999'da genişleme ile ilgili raporunu yayınladı. Birkaç ay öncesinde 1999'un ilkbaharında planladığı gibi Türkiye'nin aday ülke olması raporda öneriliyordu. Türkiye'deki AB lobisi Brüksel ile işbirliğinde istediğini elde etmişti. Bu arada AB Komisyonu AB'nin yeni genişleme politikasını belirlemişti. Raporda aday ülkeler için eskisinden farklı bir AB politikası izleneceği yazıyordu. Bu değişiklik ile AB adaylar karşısında çok daha güçlü bir konuma getirilmişti. Kısaca AB istediği yönde karar verebilecekti. Kendisi yükümlülük altına sokan bütün unsurlar ortadan kaldırılmıştı. AB'nin yeni genişleme politikası sanki Türkiye için yazılmış bir rapor niteliği taşıyordu. Raporda yer alan kritik yenilikler şunlardı. A. AB artık aday ülkeleri tek tek ve o ülkenin özelliklerine göre değerlendirecektir. B. Tam üyelik görüşmeleri başlayıncaya kadar AB mali katkıda bulunmaz, mali bir yükümlülük altına girmez. C. Aday ülke kendisinden AB'nin istediği bütün hususları yerine getirmiş olsa bile adayın AB içine alınması, AB içinde sorun yaratıyorsa aday AB'ye alınmaz. Mayıs 1999'da çağrı olarak Türkiye'ye adaylık verilmesi kapalı kapılar ardında dar bir çevre tarafından belirleniyor. Ekim 1999'da AB Komisyonu Türkiye'de aday olsun diye Helsinki zirvesine öneride bulunuyor. Ancak yeni genişleme politikası adı altında belirlenen yeni politika ile Brüksel adayı istediği kadar kapının önünde tutma gücü sağlanıyor. İşler istendiği gibi yürüyordu. AB, Atina ve Türkiye'deki AB lobisi çok memnundular. Türkiye'nin yakasına adaylık rozeti iliştirilirken 1997 Lüksemburg Doru öncesi duruma gelinecekti.